İman etmede Tanrı'nın sözü. Tanrı yüreğe işlemek ve iman etmemiz yolunda bizleri uyandırmak için kutsal yazıları kullanmaktan hoşnut olur. İman gerçekten de Tanrı sözünü işitmekten geçer. İbraniler 4. bölüm 12. ve 13. ayetler arası şöyle diyor. Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir. İki ağızlı her kılıçtan keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler. Yüreğin düşüncelerini ve amaçlarını yargılar. Tanrı'nın görmediği hiçbir yaratık yoktur. Kendisine hesap vereceğimiz Tanrı'nın gözleri önünde her şey çıplak ve açıktır. Tarih, büyük kişilerin Tanrı sözünün gücü aracılığıyla iman ediş hikayeleriyle doludur. Augustine tamamen ahlaksız bir yaşam sürdürüyordu ve bir gün çocukların oyun oynarken Latince tolle lege yani al ve oku diye söyledikleri şarkıyı duydu. Bunu duyar duymaz da gözlerini açık olan kutsal kitabındaki metne götürdü. Çılgınca eğlencelere ve sarhoşluğa, cinsel ahlaksızlığa ve sefahate, çekişmeye ve kıskançlığa kapılmayalım. Gün ışığında olduğu gibi saygın bir yaşam sürelim. Rab, İsa Mesih'i kuşanın. Doğal benliğimizin tutkularına uymayı düşünmeyin. Romalılar 13. bölüm 13. ve 14. ayetler arası. Augustine, çılgınca eğlencelere ve sarhoşluğa, cinsel ahlaksızlığa ve sefahate sözlerini okuduğunda Tanrı'nın sözü yüreğine işlemişti ve Tanrı'nın ruhuyla hayat bulmuştu. Yüzyıllar sonra Martin Luther de benzer şekilde bir uyanış yaşadı. Luther, Tanrı'nın adaletiyle derinden mücadele etmişti ve zaman zaman Tanrı'nın adaleti kavramından nefret ettiğini itiraf ediyordu. Sonraları, Augustine'in Romalılar 1. bölüm 17. ayet üzerine yaptığı açıklamayı okurken, birden müjdenin gerçeğini, Mesih'in doğruluğunun sadece imanla verildiğini gördü. Luther'deki bu uyanış, Protestan reformunu başlattı. Romalılar, John Wesley'nin de iman etmesine aracı oldu. Wesley, Romalılar bölümünde verilen vaazı dinlediğinde ve yüreğinin garip bir şekilde ısındığını hissettiğinde, Londra'nın Aldersgate bölgesindeydi. Wesley, yaşadığı o anı iman ettiği an olarak görüyordu. Benim iman edişim de kutsal yazıların işleyen gücüyle hızlandırılmıştı. Üniversitedeki ilk haftamda, üst sınıflardan birisiyle konuşuyordum. Bu kişi, o zamana kadar tanıştığım kişiler arasında İsa ile kişisel bir ilişkiden bahseden ilk kişiydi. Müjdeyi resmi bir şekilde ortaya sunmadan genel olarak konuştu. Bu kişi bana kutsal kitabın üstün bilgeliğinden bahsediyordu. Vaiz bölümünün biraz gizli kalmış bir bölümünden alıntı yaptı. Ağaç ister güneye, ister kuzeye devrilsin, devrildiği yerde kalır. Vaiz, 11. bölüm, 3. ayet. Bu sözler beni alnımın ortasından vurdu. Birden kendimi bu ağaç gibi kımıldamadan yerde yatıyor ve çürümeye bırakılmış gördüm. Hayatımı çürüyen bir ağaç gibi bozukluklarla dolu ve yavaş yavaş çürüyor gördüm. Aklımda bunlarla birlikte odama gittim ve dizlerimin üzerine çöktüm. Yatağımın yanında dizlerimin üstünde durarak Tanrı'dan günahlarımı bağışlamasını diledim. O an Mesih'le bana yaşam veren ve ormanda çürüyen ruhumu yerden kaldıran kişiyle tanıştım. Muhtemelen tüm Hristiyan kilise tarihi boyunca vaizdeki bu sözlerle iman eden tek kişiyimdir. 1. Kutsal Kitap Çalışması. Adam dayanılmaz şiddetteki ağrısıyla kıvranıyordu. Hissettiği ağrı bedensel bir ağrı değildi. Keşke daha önce bu tür bir ağrıyla ilgilenmiş ve otlar aracılığıyla veya bir sarhoşluk uyuşukluğuyla rahatlayabileceğini biliyor olsaydı diye düşünüyordu. Ağrısının büyük, çok büyük bir şifaya ihtiyacı vardı. Bu ağrı ruhsal bir ağrı. Kişinin kendisini ağzını açan cehennemin üzerinde ince bir iplikle asılı hissettiği bir ruh karanlığıydı. Bu ağrı, kişinin küçük düşmesinin, gizli günahının herkesin içinde ortaya çıkmasının getirdiği ayıplanma, harap olma ve mahvolma ağrısıydı. Bu adam bir kahraman, ulusça tanınan birisi, ünlü bir savaşçı, devlet adamı, şair, müzisyen ve ruhsal bir önderdi. Yaşamı boyunca kahramanlıklarını anlatan ünlü şarkıların konusu olmuştu. Ordusunun en çok korktuğu dev düşmanını sadece bir sapan ve düz bir taşla öldürerek halkını koruması onu ulusta tanınır hale getirmişti. Kralı onu öldürmek için peşine düştüğünde bile krala bağlı kalmıştı. Bu adam İsrail'in ikinci kralı olan Davut'tu. Davut, İsrail'in sınırlarını eşi görülmemiş boyutta genişleterek saltanatını İsrail'in altın çağına soktu. Maryland eyaleti büyüklüğündeki bu küçük ülke, Davut'un önderliğinde dünyanın önemli bir gücü oldu. Afrika, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan, uluslararası ticaretin ilerlediği, köprü bölgeye yerleşmiş olan İsrail, coğrafi açıdan stratejik öneme sahip bir yere konumlanmıştı. Davut'un büyüklüğü politika ve kültürünün ötesindeydi. Ruhsal bir önder olduğu ve Tanrı'nın yüreğine sahip olduğu iyi biliniyordu. Davut korkunç bir günaha düştüğünde bu sadece Davut'un ailesi için değil, aynı zamanda tüm ulus için bir felaketti. Tüm ruhsal gücüne rağmen gözleri yüreğindeki kötülüğe karşı o kadar kapalıydı ki, Davut'un uyanması için Peygamber Natan tarafından suçuyla doğrudan yüzleştirilmesi gerekti. Bu hikayeyi 2. Samuel 12. bölüm 1. ve 7. ayetler arasında okuyoruz. Rab, Natan'ı Davut'a gönderdi. Natan Davut'un yanına gelince ona, "Bir kentte biri zengin, öbürü yoksul iki adam vardı," dedi. Zengin adamın birçok koyunu, sığırı vardı. Ama yoksul adamın satın alıp beslediği küçük bir dişi kuzudan başka bir hayvanı yoktu. Kuzu adamın yanında çocuklarıyla birlikte büyüdü. Adamın yemeğinden yer, tasından içer, koynunda uyurdu. Yoksulun kızı gibiydi. Derken zengin adama bir yolcu uğradı. Adam gelen konağa yemek hazırlamak için kendi koyunlarından, sığırlarından birini almaya kıyamadığından, yoksulun kuzusunu alıp yolcuya yemek hazırladı. Zengin adama çok öfkelenen Davut, Natan'a, "Yaşayan Rabbin adıyla derim ki, bunu yapan ölümü hak etmiştir," dedi. "Bunu yaptığı ve acımadığı için kuzuya karşılık 4 katını ödemeli." Bunun üzerine Natan Davut'a, "O adam sensin," dedi. "İsrail'in Tanrısı Rab diyor ki, ben seni İsrail'e kral olarak meshettim ve Saul'un elinden kurtardım." Davut maskesinin düşmesiyle bu ithamla büyük bir acıya yakalanmıştı. 13. ayet şöyle diyor. Davut, "Rab'be karşı günah işledim," dedi. Natan, "Rab günahını bağışladı. Ölmeyeceksin," diye karşılık verdi. Davut güçlü bir şekilde itaat ve lütuftan düşmesiyle kutsal ruhun suçlu çıkaran gücüne yakalanmıştı. Tövbesi düşüşün dikliği kadar derindi. Pişmanlığı yüzeysel bir cezalandırma korkusunun ötesinde gerçek bir tövbe ve Tanrı'ya karşı suç işlemekten ötürü kırılmış bir yüreğin izini taşıyan bir ruh haliydi. Davut bu tövbesinde hepimizin iyi bildiği 51. mezmuru kaleme aldı. Bu mezmurda gerçek tövbenin tüm unsurları bulunmaktadır. Ey Tanrı, lütfet bana, sevgin uğruna, sil isyanlarımı. Sınırsız merhametin uğruna, tümüyle yıka beni suçumdan, arıt beni günahımdan. Çünkü biliyorum isyanlarımı, günahım sürekli karşımda. Sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim. Senin gözünde kötü olanı yaptım. Öyle ki konuşurken haklı, yargılarken adil olasın. Beni mercan köşkü otuyla arıt, paklanayım. Yıka beni, kardan beyaz olayım. Neşe, sevinç sesini duyur bana. Bayram etsin ezdiğin kemikler. Bakma günahlarıma, sil bütün suçlarımı. Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat. Yeniden kararlı bir ruh var et içimde. Beni huzurundan atma. Kutsal ruhunu benden alma. Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini. İstekli bir ruhla bana destek ol. Kurtar beni kan dökme suçundan. Ey Tanrı, beni kurtaran Tanrı, dilim senin doğruluğunu ilahilerle övsün. Ya Rab, aç dudaklarımı. Ağzım senin övgülerini duyursun. Çünkü sen kurbandan hoşlanmazsın. Yoksa sunardım sana. Yakmalık sunudan hoşnut kalmazsın. Senin kabul ettiğin kurban alçak gönüllü bir ruhtur. Alçak gönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin. Ey Tanrı! Mezmurların 1. bölümü ile 51. bölüm arasında uzun bir yol var. Bu yol boyunca meydana gelenler, bir kitabın sayfaları veya kişisel tecrübeler olarak değil, itaat ve itaatsizlik arasında her Hristiyanın yürüdüğü bir yol olarak değerlendirilmelidir. Mezmur 1 şöyle diyor. Ne mutlu o insana ki kötülerin öğüdüyle yürümez. Günahkarların yolunda durmaz. Alaycıların arasında oturmaz. Ancak zevkini Rabbin yasasından alır. Ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür. Böylesi akarsu kıyılarına dikilmiş ağaca benzer. Meyvesini mevsiminde verir. Yaprağı hiç solmaz. Yaptığı her işi başarır. Kötüler böyle değil. Rüzgarın savurduğu saman çöpüne benzerler. Bu yüzden yargılanınca aklanamaz. Doğrular topluluğunda yer bulamaz günahkarlar. Çünkü Rab doğruların yolunu gözetir. Kötülerin yoluysa ölüme götürür. Davut, yaşamının bir bölümüyle Mezmur 1'de bahsedilen akarsu kıyılarına dikilmiş ağaca benzeyen adamın tasviri olarak tarif edilebilirdi. Tanrı sözü üzerinde gece gündüz düşünüyordu. Davut'un ruhsal gücü bu ateşle dövülmüştü. Fakat Davut yoluna ilerlerken dikkatini Tanrı sözünden çekip bir kadına, Batşeva'ya yöneltmişti. Bunun sonucu rüzgarın savurduğu saman çöpü gibi olmuştu. Davut bu büyük düşüşüyle sadece doğruluğunu değil, sevincini de yitirmişti. 51. mezmurda Davut, Tanrı'ya yakarışta bulunarak Tanrı'dan Davut'un günahını temizlemesini diliyor. Neşe, sevinç sesini duyur bana. Bayram etsin ezdiğin kemikler. Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini. Günah büyük zevk getirmesine rağmen sevinç getirmez. Aradaki farkı anlarsak, imanlıları ayartan tuzaklardan sakınabiliriz. Davut yüreğinde acı hissederken, kurtuluş sevincini yeniden tatmak istiyordu. Hayatımdaki en sevinçli an, Mesih'e iman ettiğim, tüm yaşamımın anlam kazandığı andı. Dünyadaki hiçbir şeyi bu anın değeriyle kıyaslayamam. Bu tanıklığı çok sık duyuyorum. Bir vaiz ve müjdeci olan İngiliz arkadaşım John Guest, İngiltere'nin Liverpool kentinde iman ettiği geceyi şöyle anlatıyor. İman ettiği gece sadece eve doğru koşmuyor, aynı zamanda hoplaya zıplaya yangın borularının üzerinden atlıyormuş. Benim karım Vesta ise iman ettiği gün, gece boyunca uyanıp kendine bir çimdik atıp, hala iman ediyor muyum diye soruyordu. İman ettiğine ikna olunca da tekrar uykuya dalıyordu. Yeni bir Hristiyan olarak kutsal yazılara aşık olmuştum. Uyumadığım zamanın hemen hemen tümünü kutsal kitabı okuyarak geçirmek istiyordum. Üniversitedeki 1. dönemimde dekanın listesine girmeyi başarmıştım. Bu liste akademik başarı gösterenlerden değil, akademik açıdan takibe alınan öğrencilerden oluşan bir listeydi. Spor ve kutsal kitap derslerinden A, diğer derslerden de D almıştım. Kutsal kitap derslerinden aldığım A notu, okulu bırakmamı engelledi. Hristiyan hayatımın ilk aylarında, ruhsal yüksekliklerden aşağılara doğru gidip gelen korkunç bir ruh sallantısı yaşıyordum. Akıl almak için bir rahibe gittim. Rahip bana, bu tür ruhsal radar treni yolculuklarının yeni Hristiyanlarda nadir görüldüğünü ve imanda olgunlaştıkça bu tür iniş çıkışların düzeleceğini söyledi. Ayrıca Hristiyan hayatının temeli olarak hislerime değil, kutsal kitaba bakmamı öğütledi. Hiç hikmetli bir öğüt alamamıştım. Başlarken. Şüphesiz şu basma kalıp sözü duymuşsunuzdur. Cehenneme giden yolun kaldırımı iyi niyetlerle döşelidir. Neredeyse her Hristiyan bazen kutsal kitabı başından sonuna kadar okumaya karar verir. Eğer kutsal kitabın Tanrı sözü olduğuna inanıyorsak, kutsal kitabın tümünü anlayabilmeyi istemek doğaldır. Eğer Tanrı posta kutunuza bir mektup bıraksaydı, eminim ki onu okurdunuz. Ancak kutsal kitap oldukça büyük bir mektuptur ve sadece kalınlığı en iyi niyetli olanları bile biraz olsun korkutur. Verdiğim derslerin çoğunda tüm kutsal kitabı okuyan kişilerin ellerini kaldırmasını isterim. Çok nadir bir şekilde derstekilerin yarısı elini kaldırır. Kaçınız yaratılış bölümünü okudu diye sorarım. Hemen hemen herkes elini kaldırır. Ardından, eğer Mısır'dan çıkış bölümünü de okuduysanız ellerinizi indirmeyin derim. Sadece birkaç kişinin eli iner. Levililer bölümünü okuyanlar, o zaman eller çabucak aşağı inmeye başlar. Çölde sayım bölümüne geldiğimizde ise durum daha vahimdir. Yaratılış bölümünü okumak bir roman okumaya benzer. Daha çok öyküsel bir tarih ve biyografi gibidir. Nuh, İbrahim, Yakup ve Yusuf gibi önemli kişilerin hayatlarındaki önemli olayları içerir. Mısır'dan çıkış bölümü de aynı şekilde okuyucuyu sarar. İsrail'in Mısır'da köle oluşunun ve Musa'nın önderliğinde özgürlüğe kavuşmalarının acıklı hikayesini anlatır. Firavun'la olan çarpışma heyecan vericidir. Levililere geçtiğimizde her şey değişir. Törenler, kurban ve aklanma ayinleri ve bunun gibi bugün bize yabancı gelen şeyleri okumak zor gelir. Bu zor bölümlerden geçerken bize yardımcı olacak bir yol haritasına ihtiyacımız olur. Üniversiteye kayıt olduğumda kendimi bir tarih uzmanı olarak tanıtıyordum. Bu sadece bir dönem sürdü. İlk dersim Antik Sümerlilerden başlayıp Eisenhower hükümetine kadar olan tarih dilimini kapsayan medeniyetler tarihi dersimdi. Anlamaya çalıştığım bir yığın katıksız, veri arasında çok çabuk kaybolmuş ve kafam karışmıştı. Çok fazla bilgi yüklemesi olmuştu. Tarihleri, kişileri, olayları ve bunlar gibi hafızama hücum eden gerçekleri işleyebileceğim bir taslağımda yoktu. Bu dersten D aldığıma şükrettim ve uzmanlık alanımı başka şeyle değiştirmek için acele ettim. Tarih dersinde bana olanlar, birçok Hristiyanın kutsal kitabı baştan sonuna kadar okumaya çalışırken başına geldiği şeydir. Bence bu konuda daha iyi bir yol olmalı. Hristiyanların kutsal kitabı doğru bir şekilde anlaması için, öncelikle kutsal kitabın temel yapısı ve taslağı hakkında bir anlayış kazanmaları gerekir. Yeni Antlaşma bizleri öğrencilik hayatına çağırıyor. Öğrenci kelimesi öğrenen demektir. Herhangi bir eğitimde temellerle başlayıp bu temellere hakim olmak önemlidir. Bir keresinde Arnold Palmer, golf sopasını 50 golfçüden sadece bir tanesinin düzgün bir şekilde tuttuğunu söylemişti. Efsanevi antrenör Vince Lombardi, takımının dökülen oyununa endişe duyduğu zamanlar daima oyuncularına temele dönmelerini söylerdi. Elinde bir futbol topuyla onların önünde durur ve topu tüm takımının görebileceği şekilde havaya kaldırıp buna futbol topu derler. Biraz bekleyip, çok mu hızlı anlatıyorum derdi. Bazen temelleri öğrenirken sinirlerimiz gerilir. Geçenlerde keman dersleri almaya başlamıştım. Öğretmenim çok yetenekli ve başarılı bir Rus kemancı. Keman yayını keman tellerine dokundurmama izin vermeden önce benimle haftalarca keman yayının nasıl tutulacağı üzerinde çalıştı. Bu süre boyunca kemandan çok Rusça öğrendim. Niyet kelimesi artık kelime hazinemin tanıdığı bir kelime oldu. Yürümeyi öğrenmeden önce koşmayı istiyordum. Kesinlikle kutsal yazılar bizi olgunluğa çağırıyor. Sütle yetinmemeli ve sözün katı yiyeceğini de arzulamalıyız. İbraniler 5. bölüm 12. ve 14. ayetler arasında şöyle diyor. Şimdiye dek öğretici olmanız gerekirken, Tanrı sözlerinin temel ilkelerini size yeni baştan öğretecek birine ihtiyacınız var. Size yine süt gerekli, katı yiyecek değil. Sütle beslenen herkes bebektir ve doğruluk sözünde deneyimsizdir. Katı yiyecek, yetişkinler için, yani duyulan iyi ile kötüyü ayırt etmek üzere alıştırmayla terbiye edilmiş olanlar içindir. Bence birçok Hristiyanın Tanrı'nın sözünün katı yiyeceğine asla geçemeyip süt içme seviyesinde kalmalarının nedenlerinden biri, sütü nasıl içmeleri gerektiğini asla öğrenmemiş olmalarıdır. Ölçülerin piyanistler için ve golf sopasının golfçüler için önemli olmasının bir nedeni var. Yeteneğin üst seviyelerine çıkmak istiyorsak bu temellere hakim olmalıyız. Kutsal kitaba genel bir bakış yaparak başlayın. Öncelikle bir temel taslak çıkartın. Eğer mümkünse böyle bir genel bakış veren bir derse kaydolun. Bizler Ligonie Ministres'te Dust to Glory yani Görkemin Tozunu Almak adlı ses ve görüntü kaset serisi oluşturduk. Bu seri kutsal kitabın yaratılıştan vahiy bölümüne kadar temel yapısını veriyor. Detaylara girmeden kurtuluş tarihinin önemli noktalarını içeriyor. Bu serinin yanında Robert Wolgemuth'la ortak çalışmamız olan What's in the Bible? Yani Kutsal Kitapta Neler Var adlı kitabı önerebilirim. Bu kitabın amacı, kutsal kitaba basit bir şekilde giriş yapmamış olanlara yardımcı olmaktır. 1997'de de Knowing Scripture yani Kutsal Yazıları Bilmek adlı kitabımı yayınlamıştım. Bu kitapta kutsal kitap yorumlarının temel kurallarını özümsemede insanlara yardımcı olması için tasarlanmıştır. Tüm bunların yanında da kutsal kitabı hiç okumayanlar için bir okuma modeli öneriyorum. Yaratılış. Yaratılış, günaha düşüş tarihi ve atalarımızın yaptığı anlaşmalar tarihi. Mısır'dan çıkış. İsrail'in özgürlüğüne kavuşması ve bir ulus haline alış tarihi. Yeşu. Vaat edilen toprakların savaşarak ele geçirilmesi tarihi. Hakimler. Kabile topluluğundan krallığa geçiş tarihi. 1. Samuel. Saul ve Davut'la krallığın ortaya çıkması. 2. Samuel. Davut'un hükümdarlığı. 1. Krallar. Süleyman ve krallığın bölünmesi. 2. Krallar. İsrail'in düşüşü. Ezra. Sürgünden dönüş. Nehemya. Yeruşalim'in onarılması. Amos ve Hoşea. Küçük peygamberler örnekleri. Yeremya. Büyük peygamber örneği. Vaiz, bilgelik sözleri. Mezmurlar ve özdeyişler. İbrani şiir sanatı. Yeni antlaşmaya genel bakışta şöyle. Luka bölümü. İsa'nın hayatı. Elçilerin işleri. İlk kilise. Efesliler. Pavlus'un öğretişleriyle tanışma. 1. Korintliler. Kilise hayatı. 1. Petrus. Petrus'la tanışma. 1. Timoteus. Kilise önderi olan elçilerle tanışma. İbraniler. Mesih bilimi. Romalılar. Pavlus'un teolojisi. Bu listeyi okuyan öğrenciler, kutsal kitabın amacı üzerinde temel bir anlayış ve görüş kazanırlar. Buradan da kutsal kitabın tümünü okuyabilmek için açıklarını kapatabilirler. Uygulama konusunda eski ve yeni antlaşma okumalarınızı birleştirmek isteyebilirsiniz. Bu size çalışmanızı bitirene kadar eski antlaşmadan belirli miktarda bölümü ve yeni antlaşmadan da bazı bölümleri okumanızda yardımcı olabilir. Martin Luther, öğrencilerine kutsal kitabın bazı kısımlarına odaklanırken, düşüncelerinde esen tüm rüzgarları tutabilmeleri için her sene kutsal kitabın tamamını okumalarını tavsiye ediyordu. Önemli gereçler. Açıklamalı bir kutsal kitap kullanmanızı önemli tavsiye ediyorum. Benim tercihim, The New Reformation Study Bible, yani açıklamalı yeni reform kutsal kitabı. İyi bir ABC dizini, özel ayetleri bulmanızda ve önemli kavramlara anlayış kazanmanızda size yardım eder. Kutsal kitabın kaydedildiği ses kasetleri de arabanızı sürerken veya diğer zamanlarınızda kullanabilirsiniz. Kutsal kitap çalışması, bir Hristiyanın sahip olabileceği en büyük zenginliklerden birisidir. İman, şimdiden Tanrı'nın düşüncesiyle karşılaşmamız için Tanrı sözüyle başlar ve güçlendirilir. Ruhsal büyümede Tanrı sözü. Tanrı sözü, iman etmemizde kullanıldığı gibi ruhsal büyümemizde de oldukça önemli bir araçtır. Tanrı sözüne dalarak Mesih'in düşüncesine sahip oluruz ve öğrenci yetiştirmenin ne olduğunu öğreniriz. Ölümle yüzleşen Pavlus, son mektubunu sevgili arkadaşı ve öğrencisi Timoteus'a yazdı. Pavlus'un tembihi, kutsal yazıları gayretle çalışmaya yönelik bir çağrıydı. Sense öğrendiğin ve güvendiğin ilkelere bağlı kal. Çünkü bunları kimlerden öğrendiğini biliyorsun. Mesih İsa'ya olan iman aracılığıyla seni bilge kılıp kurtuluşa kavuşturacak güçte olan kutsal yazıları da çocukluğundan beri biliyorsun. 2. Timoteus 3. bölüm 14. ve 15. ayetler arası. Bu ayetleri ilk okuduğumda, bu ayetlerin Pavlus'un 4. bölüm 7. ayetteki yüce mücadeleyi sürdürdüm. Yarışı bitirdim. İmanı korudum ifadesine çok yakın olması dikkatimi çekmişti. Bu sözleri daha önce duymuştum fakat kutsal kitabın neresinde olduğunu bilmiyordum. Ben gençken babam ciddi bir felç geçirmişti. 2 yıldır tek yapabildiği sandalyesine oturup büyüteciyle kutsal kitabını okumaktı. Her akşam bir itfaiyeci gibi babamı yemek masasına götürmek benim işimdi. Bir akşam babamı sandalyesine geri oturturken, babam benden durmamı ve salondaki kanepeye oturmasına izin vermemi istedi. Kanepede otururken bana baktı ve, "Evlat, yüce mücadeleyi sürdürdüm, yarışı bitirdim, imanı korudum," dedi. Bu sözleri ilk defa o zaman duymuştum ve kutsal yazılardan olduklarına dair bir fikrim yoktu. Ancak ne anlama geldiklerini biliyordum ve hiç sevmemiştim. Babamı terslercesine cevap verdim. "Böyle konuşma baba." Daha fazla konuşmadan babamı odasındaki sandalyesine götürdüm. Yaklaşık 1 saat sonra odadan bir gürültü duydum. Babam yerde yatıyor ve burnuyla kulaklarından kan sızıyordu. Farkında olmadığı bir komadaydı. Pavlus'un Timoteus'a yazdığı sözler, babamın bu dünyada söylediği son sözler olmuştu. Kutsal yazılara bağlı kalma öğütünün, Pavlus için mücadeleyi sürdürebilmesi, yarışa devam edebilmesi ve imanı koruyabilmesi için ne kadar önemli olduğunu gayet iyi anlayabiliyordum. İmanda büyümemiz ve Hristiyan yaşamını sürdürebilmemiz, kutsal kitap üzerinde çalışmaya devam ederek olur. Pavlus, Timoteus'a olan nasihatında öğrencisini kutsal yazılara yönlendiriyordu ve kutsal yazıları yapısı ve işlevinden ötürü öğrencisine övüyordu. Kutsal yazıların tümü Tanrı esinidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek ve doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. 2. Timoteus 3. bölüm 16. ayet. Kutsal yazıların kaynağı Tanrı'dır. Kutsal yazıların tümünün Tanrı esini olması, Tanrı'nın kutsal yazıların yazdırılmasını seyrettiğini değil, kutsal kitabın içeriğinin sahip olduğu kaynağın ne olduğunu anlatır. Tanrı esinlemesidir diye çevrilen cümle, Grekçe'de teopneas, yani tam olarak Tanrı soluğudur. Pavlus, kutsal yazıların Tanrı'nın soluğu olduğunu yazarken ifade ettiği şey, bir esinlenme değil, bir soluk vermedir. Yani kutsal kitabın Tanrı'nın ağzından çıkan nefes olduğudur. Buradaki tüm anlam, kutsal kitabın Tanrı'dan geldiğidir. Kutsal kitap, Tanrı'nın sözüdür ve Tanrı'nın yetkisini taşır. Bir öğrenciyken bana, herhangi bir ifadenin kaynağını daima araştırmam öğretilmişti. Güvenilirlik, kaynakla doğrudan alakalıdır. Haberciler bazen, aldıkları haberler için güvenilir kaynaklardan diye bahsederler. Güvenilir tek gerçek kaynak Tanrı'dır. Pavlus da Timoteus'tan kutsal kitabın esinlenme yönünü değil, kaynağının ne olduğunu anlamasını istiyordu. Pavlus, kutsal kitabın Tanrı'nın soluğu olduğunu belirttikten sonra, kutsal kitabın hedefini ve yararını ayrıntılı bir şekilde açıklıyor. Kutsal yazıların öğretmek, azarlamak, yola getirmek ve doğruluk konusunda eğitmek gibi bazı yararları olduğundan bahsediliyor. Kutsal kitabın yararı, öncelikle sağlam bir öğretiş vermesidir. Sağlam öğretiş vermenin karalandığı bir dönemde yaşamamıza rağmen, kutsal kitap öğretmeye büyük önem veriyor. Yeni Antlaşma'nın büyük bölümü öğretişle ilgilidir. Öğretme görevi halkını geliştirsin diye kiliseye verilmiştir ve Pavlus şöyle diyor. Kendisi bazılarını elçi, bazılarını peygamber, bazılarını müjdeci ve bazılarını önder ve öğretmen olarak üzere atadı. Öyle ki kutsallar, hizmet görevini yapmak ve Mesih'in bedenini geliştirmek için donatılsın. Efesliler 4. bölüm 11. ve 12. ayetler arası. Kutsal kitap aynı zamanda Hristiyanlar olarak daima ihtiyacımız olan azarlama ve yola getirme konusunda da yararlıdır. Bazı akademik çevrelerde uzmanlar tarafından kutsal kitabın eleştirilmesi oldukça yaygın durumda. Uzmanlar böyle yapmakla kendilerini kutsal kitabın üzerine çıkarıyor ve kutsal kitabı düzeltmeyi hedefliyorlar. Eğer kutsal kitap gerçekten de Tanrı sözü ise bundan daha büyük bir kendini beğenmişlik olmaz. Tanrı bizi düzeltir. Biz onu düzeltmeyiz. Tanrı'nın üzerinde değil, altında bulunuyoruz. Kutsal kitap çalışmanıza uygulama yönünden yardımcı olması için şunu yapın. Kutsal kitabı okurken elinizde bir kırmızı kalem bulundurun. Kutsal kitabı okurken anlayamadığınız ya da anlamakta güçlük çektiğiniz paragrafların yanına bir soru işareti koymanızı öneririm. Benzer şekilde de sizi kızdıran veya rahatsız eden paragrafların yanına da bir çarpı işareti koyun. Mücadele ettiğiniz bölgelere, özellikle de çarpıyla işaretlediğiniz bölgelere daha sonra odaklanabilirsiniz. Bu yöntem, düşüncelerimizin neresinde Mesih'in düşüncesiyle uyuşmadığınızı çabucak bize göstererek kutsallığa yönlendiren bir rehber olabilir. Eğer kutsal yazılarda okuduğum bir şeyi sevmiyorsam, belki de onu anlamıyorumdur. Eğer anlamıyorsam, tekrar onun üzerinde çalışmak bana yardım edebilir. Eğer gerçekten de paragrafı anlıyor fakat sevemiyorsam, bu kutsal kitapta bir şeylerin yanlış olduğunu göstermez. Bu, bende bir şeylerin yanlış olduğunu ve değişmesi gerektiğini gösterir. Çoğu zaman herhangi bir çabamız da doğruya ulaşmadan önce yanlışımızı keşfetmemiz gerekir. Hristiyanlar olarak düşüncelerimiz değişirken, yani tövbe ederken, birden tüm düşüncelerimizden arınamayız. Düşüncelerimizin yenilenmesi yaşam boyu süren bir işlemdir. Kutsal yazıların sevmediğimiz bölümlerine odaklanarak bu işlemi hızlandırabiliriz. Bu da Pavlus'un bahsettiği doğruluk konusunda eğitmenin bir parçasıdır. Bu eğitimin hedefi Tanrı halkını iyi işler için tamamlayabilmek ve donatabilmektir.